Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Bircan Bali ve Duygu Demir'le Astro Futbol başlıyor.
Herkese merhabalar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı Cumalar, sevgili Astro Futbol dinleyenleri ve bizi YouTube'dan izleyenler. Astro Futbol her Cuma olduğu gibi bugün saat 13'te, yani şimdi yine canlı yayında. Ben Deniz Duygu Demir, bugün sevgili Muzaffer'cimle beraberiz, yayını birlikte yürüteceğiz. Muzaffer'cim nasılsın?
Teşekkür ediyorum, iyiyim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi bir hafta aradan sonra, milli maç aralarından sonra lig tekrardan başlıyor değil mi? Sen beni burada kurtaracaksın değil mi Muzaffer?
Tabii
yine?
Ki her zaman tamam. Rahat olun. Rahat olun.
Anlaştık. 2-3-4 Nisan tarihlerinde lig maçlarımız var. Bugün yine onları konuşacağız. Her takımın haritasının, teknik direktörün haritasının, maç anı haritasının üzerinden geçeceğiz. Ama bunun haricinde bu sefer geçen hafta konuştuğumuz gibi kongreyi de konuşalım diyorum. Ne dersin?
Kesinlikle. Zaten bütün Fenerbahçe taraftarının, hatta Türk spor kamuoyunun beklediği bir toplantı bu. Onun üzerinden geçmesek olmaz.
Aynen. Şimdi şunu hatırladım bir anda. Biz böyle Fenerbahçe Trabzonspor maçının olduğu hafta sonu itibariyle artık demiştik ki tutulmalar sezonu başlıyor. Ne evet. Bu tutulmalar diyeceksiniz. Astroloji de, astro futbol ya bizim yaptığımız iş. Astroloji de tutulma zamanı, kadersel dönüm noktalarının yaşandığı, çok büyük olayların ortaya çıktığı gergin zamanlardır. Yılda iki dönemde tutulmalar olur. İlki bu sene 2024 için 25 Mart ve 8 Nisan tarihlerinde meydana geliyor. İlkini yaşadık 25 Mart'ta, 8 Nisan ikinci tutulmamız olacak. Daha sonra sonbaharda tekrardan konuşacağız. Onu yeni sezon başladığı zaman konuşuruz zaten. Şimdi tutulma zamanları hareketli, dinamik, gergin dediğimiz için bu sadece bireysel hayatlarımız açısından değil, bütün aslında hepimizi ilgilendiren bütün gündemlerde geçerli. Yani futbol içinde konuşuyoruz, şu anda seçimler var, siyaset içinde konuşuyoruz. Büyük değişimlerin ve gerilimlerin olduğu zaman dilimi, bu tutulmaların ayak sesleri ilk önce bir geçiş sebebiyle, astrolojik geçiş sebebiyle ne zamandı? Mart'ın ortaları gibi, Mart'ın ortası son 3. haftası gibi, tam o Trabzonspor Fenerbahçe maçının olduğu zamana denk geliyordu. O yayında hatırlar mısın Muzocuğum, demiştik şey diye, bu hafta sonu kararlar, konuşmalar, evet, dönüm noktası yaratacak olaylar olacak diye. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim, ben böyle şeyleri yorumlarken haritaları, takımların doğum tarihi, yani tam kuruldukları anı, öğlen saat 12'de, saat 1'de kurmuşlar gibi keskin bilemediğimiz için olayları daha geniş yorumlamak gerekiyor. Ben açıkçası skorlarda değişim olacak da, hani sıralamada mı bir değişim olacak acaba? Çünkü ligin kaderine etki edecek konuşmalar ve kararlar ve olaylar olacak diye yorumlamıştık. Acaba böyle mi demiştim? Çok başka yerden vurdu bizi açıkçası. Futbol izleyenleri, futbol taraftarlarını olaylar çok başka yere götürdü bizi, ama o dönüm noktası enerjisinin içindeyiz.
Net bir şekilde. Zaten bu olayların olması, bu hem genel kurulun toplanması Fenerbahçe adına bir sebep oldu. Sadece tek bu sebeple değil. Ama dediğiniz gibi kadersel bir dönüşüm olacak kesin, özellikle Fenerbahçe adına, ki Fenerbahçe'nin alacağı karar da Türk spor kamuoyuna etkileyecek bir karar olacak.
Muzucuğum ne zaman olmuştu maça? 24?
Hemen bakalım.
Tam o tarihteki neye bakacağım biliyor musunuz? Karar konuşma göstergesi var bizde.
17 Mart.
Hemen 17 Mart tarihine bakıyorum. Hemen şunu diyeceğim çünkü. Sevgili dinleyenler ve YouTube'dan bizi izleyenler, 2 Nisan tarihinde Merkür Retrosu başlıyor. Ne yapalım biz Merkür'ün retrosunu, ilerisini, bunun futbolla ne alakası var diyeceksiniz. Şu alakası var. Merkür Retrosu olduğu zaman eski defterler açılır. Hani tam şey zamanı, yani sen 15 sene önce bana şurada çiçek almamıştın diye başının etini yiyen o hanımcılığın zamanı.
Eski sevgiliye yazma zamanı mı?
İstiyorsan yaz. Gönlün ferah içinde. Belki eski sevgili sana yazar, acele etme canım benim.
Vay.
Belli olmaz.
O zaman bekleyelim.
Eskilerden haberler gelecektir. Sabırlı olan kazanır. İnat et. dik dur. Aman efendim.
Neyse ki sizin
sergile.
Gibi ve dinleyenlerim sizin gibi bir rehbere sahip olduğu için herkes bekleyecek şu an muhtemelen.
Eski sevgini eski... YouTube'dan blokluyoruz değil mi? Duymuyor inşallah. Benim de gerekli kişileri blokluyorum, duymasın.
Aynen.
Sadece işe yarayan, sadece buna ihtiyacı olan kişilere biz bu tavsiyeleri veriyor olalım. Şimdi bu Merkür Retros zamanında eski defterler açılır. Geçmiş mevzular konuşulur. O yüzden sadece kongre zamanı değil, kongre ve akabindeki 24-25 Nisan'a kadar, Nisan ayı boyunca aslında sadece 2-3 hafta önce olan olaylar değil, neredeyse 8-9 seneye kadar geriye gidip bir sürü meseleyi tekrardan gündeme taşıyacağını düşünüyorum ben. Genel anlamda her alandaki futbol kamuoyunun, futbol taraftarının. Şimdi 17 Mart demiştin değil mi? Hemen oraya bir geri dönüyorum. Neden geri dönüyorum? Retro hareket yaptığında bir gezegen aynı derece, 30 derecesi var zaten, aynı dereceye gidiyor geliyor. Şimdi 17 Mart tarihindeki dereceye kadar geri gitmeyecek ama 20-24-25 Nisan arasındaki tarihlerde benzer yerlerde olacak. O yüzden ne diyoruz biz? 2 Nisan'da kongre olur. Kongre olduğu zaman eski defterler açılır ki zaten bu çok bariz. O eski defterler tekrardan konuşulur. 2 Nisan yeterli kalmaz. Üzerine bir daha konuşulur. Üzerine bir daha konuşulur. Neredeyse Nisan'ın sonuna kadar, 20 Nisan 24 Nisan arasındaki döneme kadar tam bir çözüme dahi ulaşılamayabilir. Tekrar tekrar aynı mevzular, temcit pilavı misali gündeme gelecektir. Bir diğer taraftan kongre 2 Nisan'da tam Merkür Retrosu'nun başladığı zaman diliminde. Burada da şöyle hepimizin çok iyi bildiği, çok hakim olduğu bir örneği vereceğim. Geçen sene genel seçimler, ilk seçimin ilk turu Merkür Retrosu'nun başlangıcı zamanında, çıkışında mı olmuştu? Tam o Merkür Retrolu bir zamanda olmuştu. Ne oldu? Biz ülkece ilk turda çözüme gidemedik.
İkinci
bazı şeyler kaldı. Askıda kaldı, ikinci tura kaldı. O zaman kongreye uyarlıyorum bunu. Ne olacak? Eski defterler açılacak. Sadece dün 17 Mart'ta olanlar değil, 8-9 seneye kadar geriye gidilip meseleler tartışılacak. Bu bir. İkincisi, burada alınan kararda tam bir sonuca ulaşılamayabilir. Konu havada kalabilir. Yani oylanılacak ya, oyda tam bir sonuç olmayabilir. Belki bir sonuç alınır, bir tarafa yetki verilir ama bununla ilgili sonrasında şu maddeyi daha sonra konuşalım diye bir açık kapı bırakılabilir. Aynı mevzunun 2-3 defa konuşulması deniyor. Belki çok büyük bir çıkış yapılıp kongrede sonra geri adım atılabilir. Yani böyle ikili üçlü temalar, yaptık amalı bir tema var. Konunun uzaması ve 2-3 defa konuşulması var. O yüzden Fenerbahçe kamuoyu da bence 2 Nisan'daki kongrede tek bir kararda bütünleşmeyecek diye
yani
düşünüyorum.
Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Yani eğer gerekli çoğunluk sağlanırsa 2 Nisan'da, biliyorsunuz zaten siz de hakimsiniz, yönetime bir yetki verilecek.
Evet.
Eğer bu kararsızlık durumu varsa ortada, acaba Ali Koç ve yönetimine yetki de verilmeme ihtimali olabilir mi? Ortada mı biraz bu durum?
İki şekilde düşünmeliyiz bunu. Çünkü fikir birliğine rekabet teması var bir de gökyüzünde şu anda. Böyle kavga, gürültü, rekabet, öfke. O yüzden şu anda Fenerbahçe camiası bu büyük öfkeyle diyeyim aslında, şu anda öfke hissediyorlar, anlaşılmamışlık hissediyorlar. Bu öfkeyle yetkiyi verebilirler ama bir tarafta bu, yani yetki verilebilir ama Ali Koç çok büyük bir çıkış yapıp sonrasında vazgeçebilir.
Yetkiyi alabilir ama belki o yetkiyi uygulamayabilir.
Aynen. Hani. İkinci tur, ikinci ihtimalimiz de şu, çok başa baş olur puanlama, oylama ve yetkiyi aldı mı almadı mı, alacak mı? Acaba biz oylamayı başka bir gün tekrar daha mı yapsak, şu maddeyi ayırıp öyle mi oylamayı yapsak gibi böyle alternatifler konuşulabilir. Ama her durumda gökyüzünde hızlı, öfkeli, gergin bir enerji var. Ben burada çok sakin sakin geçeceğini düşünmüyorum kongrenin. Birbirlerini daha çok galeyana getirmek şeklinde olabilir bu ama büyük ve coşkulu ve biraz dilinin kemiği olmayan günler diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden öfkeli konuşmalar, gergin çıkışlar kamuoyuna yansıyabilir gibi duruyor Muzocuğum.
Yani muhakkak öyle olacaktır. Çünkü hem Ali Koç'un tarafını ya da ligden çekilme gibi durumlar konuşuluyordu biliyorsunuz. Bunu hem destekleyen taraflar var hem de buna çok karşı olan kesimler var. O yüzden muhtemelen kongrede seslerin yükseleceği çok aşikar aslında.
Bir de şöyle bir şey duydum ben. O doğru mu ya?
Nedir?
Belçika'da bir takım alıp bütün ekibi oraya falan. O, onlar spekülasyon
yani bu,
mu?
Bunlar aslında birazcık safsat oldu. Yani bunlar mümkün şeyler değil. Çok ütopik hayaller. Bunlar da yapılabilecek şeyler değil. Fenerbahçe Spor Kulübü gibi köklü bir kulübün bırakılıp ya da adının değiştirilip ya da başka bir lige gidip vesaire vesaire ya da başka bir kulübün satın alınıp artık orada devam edilmesi falan, bunlar tamamen ütopik söylemler. Bu tip şeylerin olmayacağı zaten çok kez futbol yorumcuları tarafından vesaire de söylendi.
Niye öyle diyorsun?
Öyle. Öyle.
Belli olmaz. Tamam peki. Evet. Muzocuğum öyle diyorsa
bundan
öyledir.
Bundan etiz. Fenerbahçe Spor Kulübü kalacak yani.
Tamam. Fenerli olduğunu bu kadar belli etmesi. Fenerli olduğunu söylemeden Fenerli olduğunu söyle Muzo.
İyi ki kongre üyesi değilim. Evet. 2 Nisan'da orada yokum.
Ali Başkan diye en önde seni görecektik neredeyse. Bir de şunu da hatırlatalım. Ali Koç'un haritasına bakmıştık biz geçen hafta. Belki yayını kaçıranlar olmuştur ya da maç olmadığı için daha sonra izleyip deyip bizi unutanlar olmuştur. Unutmayınız bizi efendim. Biz her hafta buradayız.
Buradayız, evet.
Ali Koç'un haritası da şunu söylüyor. Koç Burcu, Ali Koç soyadı gibi kahramanlaşacak diyordu aslında. Kahramanlaşacak, büyük şeyler söyleyecek. Pandemiden bu yana demiş, 2019 yılından bu yana verdiği emeklerin karşılığını artık almak isteyecek. Ben artık bir otorite, bir ünvan, bir başarı, bir sonuç istiyorum. Herkesin gördüğü, onaylanmış bir sonuç istiyorum diyecek ve bunun için gerekli riskleri alabilirim diyecek. Koşulları iyileştirmek istiyorum. Böyle bir hissiyatı var. Ama yine şunu söyleyeyim, bunların hepsi Merkür Retrosu'yla beraber 8 Nisan'daki ikinci tutulmaya bağlanıyor. 8 Nisan tutulması Koç Burcu'nda. O yüzden Koç Burcu olan kişiler aynen Ali Koç gibi kahramanlaşacak sürecin içinde. Ama ve lakin biraz teknik olmadan nasıl söyleyeyim bunu, kurban kurtarıcı rolleri var demiş bize gökyüzü. Hı hı. Yani bu şu anlama gelecek: Fenerbahçe'yi kurtarmak için elimden geleni yapmak istiyorum, yapıyorum diyen taraf var bir yerde. Bir diğer tarafta ama ister istemez bunları yaparken bütün süreci kontrol edemiyorum diyen bir taraf var. Hı. Yani Ali Koç burada aslında çekilmek istese dahi kendisinden çok daha büyük sistemler, kurumlar, gruplar, ekipler aman dur diyebilir. Kurban kurtarıcı, ben bunu yapayım derken kurban durumuna düşebiliriz gibi, böyle hani bir dengesizlik, önü kapalılık, 2-3 tur uğraşmak gerekiyor bunu halletmek için gibi bir hal getiriyor ister istemez. O yüzden yani bakalım görelim. Ben çok bakalım, şey görelim. Görmüyorum burada hani. Yani sözünün arkasında durulabilir mi emin değilim bu sözlerin.
Yani aslında mantık çerçevesinde de çoğu insanın fikri bu yönde. Çünkü konuşulan konular öyle kolayca hayata geçirilebilecek şeyler değil. Sonuç olarak bu bütün aslında kulüpler için geçerli. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Tabii ki ortada bir tepki vermek durumu olabilir ama... bir kulübü, bu kadar köklü bir kulübü, aniden bu kadar taraftarı olan, evet, emek veren oyuncuları olan, teknik direktör olan bir takımı bir anda hadi biz alt lige gidiyoruz demek kolay bir karar değil.
Yine de büyük bence bir çıkış oldu.
Evet, havada kalabilir gibi sanki yani.
Ama Ali Koç sabretti. Eski defterleri açtı. Biliyorsunuz biz bu sene şeyi de konuştuk. Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlanmıştı değil mi? Zamanında onu konuştuk. Evet. Onu gündeme getirdi. Sonra tekrar Galatasaray'la ilgili başka bir sürü şey gündeme getirdi. Artık böyle patlama noktası da bu şekilde olduk. Bakalım 2 Nisan'ı ben de merakla bekliyorum. Çünkü gerçekten kahramanlaşacak diye göstermiş. Bazı konularda fedakarlık yapacak ve kahramanlaşacak diye göstermiş gökyüzü bize.
En merak birkaç konusu tane, bu.
Birkaç tane tarihten bahsedeceğim. Bir iki ufak tarih verip sonra Beşiktaş maçına, evet, geçiyorum artık yavaştan. O tarihlerde şunlar. Şimdi artık şey olacak ya, bayram tatilimiz var. Ne zaman ya maçlar? 2-3-4 Nisan'dan sonraki maçlar bayağı. Nisan 15-16 falan herhalde.
Fenerbahçe'nin bir Avrupa maçı olacak. Olympiakos'la. Tam tarihini şu anda net olarak ben de bilmiyorum. Bakayım.
Ama lig maçları daha var.
Bakalım hemen.
Bu arada ben de o tarihleri söyleyeyim. Hani arada bir konuşamayacağımız, kavuşamayacağımız zamanlar olacağı için Radyo Gol dinleyenler, bu tarihleri sizler de kendiniz için not alın.
Tabii 14'ünde falan yani şey oluyor. Lig maçları tekrardan başlıyor.
Tamam. 11 Nisan, 15 Nisan, 16 Nisan, bu iki gün. Ondan sonra gidiyorum. Hemen söylüyorum diğer tarihi de 19 Nisan. Sonrasında 20'si ile 24'ü arası. Buralar kadersel temalar diye gösteriyor bize. Özellikle iyi ki böyle 11, 12, 13 Nisan oralarda liderlerle ilgili beklenmedik konuşmalar, eski defterler, eski meseleler çok daha yüksek perdeden ortaya çıkacaktır diye söyler bizde. O yüzden buralarda sanki yöneticiler, yöneticilerin nasıl olacağı, liderler, büyük konuşmalar yapılacak gibi geliyor bana Muzocuğum. Bir de şöyle söyleyeyim. Şimdi Koç burcu aslında bizde sporla birebir ilgili, sportif faaliyetlerle birebir ilgili, siyasetle de ilgili ama maalesef ki yani genel yorumuna baktığımızda biz Koç'la ilgili zorlu bir şey olduğunda siyasi suçluları falan da konuşuruz. Şimdi burada öyle bir şey yok ama karşılıklı suçlamaların bandı. Öfke çıkacak, eski defterler çıkacak dediği için karşılıklı suçlamaların ve konuşmaların nereye varacağını çok enteresan şekilde bekliyorum. Yine söyleyeyim, 11 Nisan, 15'i, 17'si, 19'u, 20'si, 24'ü arasında Nisan full böyle. Çok hararetli, sıcak bir Nisan ayı, tansiyonun yüksek olduğu bir Nisan ayı bizi bekliyor.
Yani saha içinde de saha dışında da muhtemelen şampiyon belirlenene kadar bayağı hararetli bir son dönem çok. Futbol taraftarlarını bekliyor diyebiliriz.
Sonra
özetle.
Sonra Mayıs'ın ikinci yarısı, bak son dönemleri Mayıs'ın ikinci yarısında aynı konular tekrar, bu sefer fiziksel mücadeleyle karşımıza çıkacak diye göstermiş. Ben Galatasaray Fenerbahçe maçından, son maçtan biraz korkuyorum açıkçası. Umarım fiziksel anlamda tansiyonun yükseldiği bir dönem olmaz.
Umarız. O zaman Beşiktaş maçına yavaş yavaş geçelim mi? Hemen. Sizler de uygun görürseniz.
Hemen.
Başakşehir Beşiktaş maçıyla başlıyoruz. 4 Nisan'da oynanacak saat 20.30'da. Beşiktaş'ın şeyiyle mi başlayalım, direkt haritasıyla mı başlayalım?
Önce maç anı.
Maç anı,
önce
pardon.
Önce maç anı lütfen. Ben unutuyorum. Kaç ay oldu, nasıl unutabilirsin?
Ama ben bazen unutuyorum. Arkada sessiz sessiz oturuyorum siz Bircan Hanım'la olunca. Kendisine de selam olsun.
Tamam, selamlar unutuyorum. Bircan'a. Geçmiş olsun dileyelim. Babaannesi geçmiş rahatsızmış olsun. Birazcık.
Evet. Maç anına gidiyoruz.
Evet, maç anına gidiyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Önce bir maç anı esnasında.
Bir havayı kokluyoruz. Nasıl,
evet, havayı kokluyoruz. Biz stada gitmişiz gibi düşün. Ortam nasıl, ne oluyor? Önce bunu görüyoruz.
Bugünden sonra hiç unutmayacağım sırayı, evet. Merak etmeyin.
Tamam, teşekkür ederim. Şimdi maç anı esnasında güneş kuzey ay düğümü kavuşumu var. Bunun Türkçesi bazı bireysel hareket eden kişilerin kaderini belirleyecek bir gün. Yani bu şu olabilir: Beşiktaş takımında ya da Başakşehir takımında oyuncular arasında kendi kaderini olumlu ya da olumsuz şekilde belirleyecek hareketler yapan kişiler olacaktır. Bu maçtan sonra artık bu bizimle kalsın, o da gitsin gibi böyle hani bazı kararlar alınabilir. Çünkü güneş kuzey ay düğümü aslında Herkül gibi olmak. Bireysel bir kahraman, aslanla savaştım onu yendim. Galatasaray'ı kastetmiyorum gene, aslanı kastediyorum. Savaştım ve onu yendim diyen enerji. O yüzden çok böyle parlayan ışık gibi olan kişiler olacaktır. Ama yine Koç burcu enerjisi, toyca davranılan böyle ham hareketler. Yani bu niye böyle yaptı ki? Durduk yerde o hani topu alayım derken çelme taktı gibi böyle gereksiz fiziksel kavgacı hareketleri de anlatır. O yüzden buralarda iki yönlü karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi ay o esnada, ay genel ruh halimizi anlatır sevgili dinleyenler. Kova burcunda. Kova burcu takım oyunuyla ilgilidir. Yani bu maçı bireysel yıldızlaşan kişiler değil, takım oyununun doğru olması ancak kurtarır diyen bir enerji var. Kim takım olarak daha iyi örgütlenirse, daha iyi hareket ederse o maçı alacak diye gösteriyor. Ve burada beklenmedik anda beklenmedik hamleler olabilir diye göstermiş. O yüzden beklenmedik anda gelen bir gole işaret edebilir bu. Hani çok başında, çok sonunda nasıl oldu dedirten bir şey olabilir. Bir de takım içinde normalde çok uyumlu ve senkron oynayan kişilerde bir pürüz görebiliriz. Yani niye burası uyumuyor? Yanlış kişiyi çıkarttı maçta gibi böyle hani ucu teknik adama dokunacak, ekibin harmonisini bozacak bir dengesizlik olabilir. Heyecanlı ve tansiyonlu bir maç olacak. Sanıyorum ki bu aslında Başakşehir'in ilk 5'e girme isteğiyle tabii ilgili ki bir heyecan. Beşiktaş'ın şeyinden öte, yani artık şampiyonluk yarışından maalesef kopmuş bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz ama sanki Başakşehir'in ilk 5'e, 6. sırada mı demiştim?
Evet, 6. sırada ve Beşiktaş'la bile puanları çok yakın. Bir üstünde Kasımpaşa var Başakşehir'in, onlar da 43 puanda, Başakşehir 42 puanda. Yani Başakşehir'in ilk 5'e girmesi için çok önemli, hatta belki de en önemli maçı olabiliriz bu sezon içerisinde. Çünkü artık sona yaklaştık.
Aslında sana ters köşe bir şey söyleyeyim mi Muzo?
Tabii.
Bence bayram dönüşü biz ilk 5'e girebilecekleri de konuşmaya başladım. Çünkü ilk 5 ne demek? Tabii. Avrupa demek. Kim Avrupa'ya gidiyor? Yani artık biliyoruz ki Beşiktaş şampiyon olamayacak ama büyük konuşmayayım ama öyle duruyor yani hani
büyük konuşabilirsiniz.
Yani belli olmaz, bir anda Galatasaray'da çekilmeye kalkışır ligden falan. Bilemem.
Olur.
Yani Fener
manşeti
Ali Koç kararı alır.
Ama.
Değil mi?
Manşet Galatasaray çekiliyor mu? Duygu Hanım detayları alalım falan diye.
Mesela.
Olabilir. Olmaz. Türkiye burası.
Aynen. Kadersel gelişmeler diyor şimdi ben. Nereden bileyim
çok
o anda ne olacağım?
Çok komik olurdu yalnız. Biz siz söyleyince düşündüm. Fenerbahçe çekiliyor. Galatasaray'da çekiliyor. Beşiktaş şampiyon ilan
artık
ediyormuşuz.
Küreme baktığıma ikna olursunuz. Beşiktaş şampiyon olursa.
Ya, hakem sakatlığını bildiğiniz için sizin söylediğiniz her şeyi çok böyle dikkatle dinliyorum.
Bunlar şey bahis tavsiyesi değildir Buzo'cum.
Evet,
senin nezdinde herkese söylüyorum.
Bahis tavsiyesi değil arkadaşlar.
Evet. O yüzden hani belki ilk başa girecekleri de konuşabiliriz bundan sonrasında. Şimdi Başakşehir Beşiktaş maç anına geri döndüğümde gerçekten kahramanlaşan, bireysel olarak kahramanlaşan futbolcularımızı göreceğiz. Ancak diyor ki bu şu olabilir mesela, takım oyunu maçı kazandıracak diyor ya.
Evet.
Birinin aşırı bireysel davranıp kendini ön plana atmaya çabası taraftarı sinirlendirebilir. Çünkü bu ay kova enerji. Enerjisi Beşiktaş'ın taraftarıyla, yani çarşıyla çok ilintili bir enerji. Çarşı sinirlenebilir yani burada bazı oyunculara gibi geliyor bana. Merkür Retrosu içindeyiz. Merkür Retrosu esnasında süresince 25 Nisan'a kadar olan zaman diliminde maç esnasında alınan kararların da 2-3 defa üzerinden geçmek gerekir. Hakemin hızlıca aldığı bir karar, bu çok detay düşünülecek kararlar diye göstermiyor. Tam tersi, sanki hakemler de teknik adamlar da daha anlık telaşla ve öfkeyle karar alacaklar diye göstermiş. O yüzden hakemin alacağı bazı kararlarda yanlış karar aldığı düşünülebilir. Çok hızlıca kart gösterilebilir. Öfke ve gerginliği anlattığı için bize. Herhangi bir çatışmada artık, çünkü aslında hakemlerimiz de korkuyorlardır demeyeyim ama çekiniyorlardır.
Yani bir baskı altında oldukları sonra kesin. Çünkü yani artık ortalık hakikaten yangın tabii yerine döndü. Hem hakemler tarafından hem Türkiye Futbol Federasyonu, dediğiniz çok olası bir durum yani.
Evet, daha çabuk kart gösterilebilir ve daha çabuk öfkelenebilirler taraftarlarda diye düşünüyorum işin açıkçası.
O zaman yani, hızlıca geçelim mi takımlara?
Hemen geçelim.
Beşiktaş'ın kuruluş tarihiyle başlayalım. 3 Mart 1903.
Şimdi Beşiktaş'ın haritasını karşıma açtım. Beşiktaş için halen daha şunu söylüyor. Bu birkaç haftadır aynı şeyi konuşuyoruz. Bu hafta da aynı şey var. Takım içi doğru yapılanma yapılamıyor diye gösteriyor. Ekipte doğru kişi doğru hizada doğru yerde doğru şekilde oynayamıyor diye gösteriyor. Burada hani ibreler Fernando Santos'a dönebilir gibi diye düşünüyorum böyle olduğunda.
Döndü bile diyebiliriz ufak ufak.
Yani sanki ekibin yerleşmesiyle ilgili, çünkü halen daha Mars'ın üzerinde güne yay düğümü, doğru zamanda atağa çıkamıyor olabilirler. Doğru kişi doğru yerde paslaşmayı beceremiyor olabilir. Bir şekilde bununla takım içiyle ilgili bir şey var burada işin açıkçası. İlk önce bunu söyleyelim. Bu halen daha konuşulacak. Diğer taraftan ama Mars Güneş'le kavuşuyor. Çok mücadele eden bir ekip göreceğiz. Geçtiğimiz haftalara göre daha çok savaşan bir ekip göreceğiz. O yüzden enerji, mücadele anlamında destekliyor gökyüzü Beşiktaş'ı kesinlikle. Ay'dan biraz destek var. Bana şöyle geldi yine. Hani eşitlikçi kararlar alınmaya çalışacak. Ya çok sevmedim, farkındaysan oradan oraya çeviriyorum lafı ya.
Evet yani Beşiktaş'tan çok bir enerji alamadık.
Evet, böyle bir
4 Nisan'daki maça dair.
Gerçekten şunu söyleyeyim. 4 Nisan, 5 Nisan, 6 Nisan takım içi kahramanlaşan kişiler, takım içinde ipi kesilen kişiler. Acaba Santos'u göndermek mi isteyecekler? Buradan böyle bir karar mı çıkacak? Yani biraz bir kaygılandım ben burada. Kadersel yani burada konuşulup, mesela burada gündeme gelip basına yansıyıp konu böyle bir kararla Beşiktaş ortaya çıkmayabilir ama sonrasında Nisan sonu 20-25 Nisan arası dediğim dönemde bu 4 Nisan'da olan konular tekrar konuşulacak ve daha net kararları varılacak diye gösteriyor. Hatta 20 Nisan'dan 4-5 Mayıs'a kadar diyebilirim bunu. Yani bu maç bence Fernando Santos'un lider demiş çünkü. Ve kahramanlaşan kişi, belki bazı futbolcuların da kaderini belirleyecek, bazılarına artık veda edilebilir dedirtecek bir maç olacak bence.
Beşiktaş'ı çok beğenmedik.
Evet yani bu arada berabere bitebilir maç. Hani şey değil, maç ta kesinlikle önü çok kapalı falan öyle demiyorum. Ama performans ve takım içi kurguyla ilgili sıkıntılar var. Beşiktaş'la ilgili daha çok bu konuşulacak bu maçtan sonra.
O zaman Başakşehir'e bakalım, onlar nasıl gözüküyorlar.
Hemen
4
bakalım.
Haziran 2014.
Bakalım Başakşehir ilk 5'e girebilecek mi? Belki
evet,
ilk 5'e girecek bu maçtan sonra. Hiç belli olmaz. Şimdi Başakşehir için çok daha dinamik ve güçlü bir mücadele içinde olacağını göstermiş. Başakşehir'in haritası biraz daha iyi ya. İnanır mısın?
Başakşehir kazanabilir mi acaba? Ki yani, olası bir ihtimal yani. Beşiktaş çünkü gerçekten performans anlamında hiç güven vermiyor. Başakşehir de dediğiniz gibi ilk 5'e girme çabasından ötürü bu maçı kazanma ihtimali yüksek.
Bir de bu dönemde saha içinde de çok böyle beraberlik, yenilgi falan gördü Beşiktaş. Hı-hı. Kendi sahasında da mutlu ayrılamadı taraftar. Sanki ben Başakşehir'i güçlü gördüm. Yani maçı alır diyemem ama beraberlik çok olası, zorlaması çok olası. Yani Beşiktaş kazanırsa çok şansına kazanır gibi geliyor bana burada. O hani bireysel kahramanlaşacak kişiler olacak diyorum ya, belki evet, biri çok kahramanlaştığı için maçı alacak, yine İbreler Santos'a dönecek. Yani hı hı, o olmasa bu maç olmazdı, sen hani nasıl bir takım kuruyorsun'a dönecek konu. Ama ben Başakşehir'i çok iyi ve güçlü ve mücadeleci gördüm işin açıkçası.
O zaman Santos demişken Santos'tan devam edelim. Fernando Santos tecrübeli teknik adam.
Birinin illaki bunu demesi lazım. Evet. Biz de bir gün o yaşa geleceğiz. Muzo yapma bunu.
İnşallah Allah uzun ömürler versin herkese, dinleyenlere, bizlere.
Biz o yaşa geldiğimizde bizim için de ödesinler.
10 Ekim 1954. Tamam. Santos dedem.
Bak dedem dedi.
Ama benim dedem yaşında.
Ama deden 54'lü mü senin? Biraz abarttığını düşünüyorum şu anda.
Bilmiyorum ki dedemin yaşını yani.
Saygılı. Bu yeni nesil çok fena. Astro futbol dinleyenler niye böyle? Şimdi Fernando Santos'un haritasını açtım. Bu maçta şöyle diye göstermiş. Vallahi eyvah diye göstermiş. Neden? Söylüyorum. Evet, mücadelesini sergiliyor. Şimdi bir yerden kredi veriyorlar Santos'a. Ya, koşturuyor, uğraşıyor, yapıyor elinden geleni gibi. Ama diğer taraftan da bir böyle şey var. Tam oturmayan bir şey var burada. Mesela bazen diyorum ya, böyle Okan Buruk'ta falan çok karşımıza çıktı, bu özgüvenle hareket edecek ya, yani aman bu iş zaten bende diyecek. Bu öyle değil yani, hani yapıyorum ama hırslıyım da, ama bir engelleri aşıyorum ama falan gibi, böyle çok aşırı bayılmadım işin açıkçası. Şimdi otoritesi sarsıldı ya biraz da,
evet,
bununla ilgili net bir rekabet ve konuşma. Yani içeride belki bir rekabet görecek, içeride belki böyle hafiften parmak sallayan, bizim görmediğimiz, duymadığımız bir şey olacak. Hafiften gergin bir şeyler var diye düşünüyorum işin açıkçası. Çok çok olumsuz görmedim yine Beşiktaş'takinin aynısı. Çok önü kapalı, hareketsiz, durağan görmedim. Ama şey diyemem size yani, hani
çok da bayıldım diyemiyoruz.
Santos dedem. Senin dediğin gibi Santos dedem deyip bağrına basamayacak Beşiktaş taraftar diye düşünüyorum.
Biz geçen sene Jorge Jesus'u basmıştık dedem dedem diye. Sonra biz de mutlu olamadık. Çok içselleştirmemek gerekiyor teknik adamları. Hepsi gelip gidici. Ben de bir teknik detay verdim.
Hayatta herkes geçici. Vay, kimler vay, gelir vay, gider sen sabit kalırsın. Bak kolumu da koydum böyle, YouTube'dan izleyenler görüyor.
Bizim şey kafanın bildi, her an kayma şekli. Çağdaş Atan'a evet, gidelim istiyorsanız. Başakşehir Teknik Direktörü hemen Çağdaş Atan, 29 Şubat 1980 doğumlu. Bakalım onun haritası neler söyleyecek bize.
Çağdaş Atan bu arada herkesin haritası kayıtlı artık 3 aşağı 5 yukarı. Evet. Seneye şey yapmamız gerekecek ama, yazın seninle oturacağız. Evet. Herkesin yanına yazmışım Başakşehir Teknik Adam. Kim kimdir tekrar kaydedeceğiz. Böyle olmuyor, aklım karışıyor. Şimdi Çağdaş Atan için daha iyi bir gün. Çağdaş Atan kahramanlaşacaktır, hatta çok mücadelesiyle, enerjisiyle, yaptırmak istedikleriyle çok daha fazla ön plana çıkacak diye gösteriyor. Burada maçı alırın garantisini yine verecek kadar güçlü değil ama kesinlikle ve kesinlikle doğru hamleleri yaptığı konuşulacak Çağdaş Atan'ın.
Yani genel o anlamda biz Başakşehir'in haritasını Beşiktaş'a nazaran daha kuvvetli bulduk.
Aynen öyle.
Hemen hızlıca bir reklam arasına gideceğiz 2 dakika sonra ama hızlıca bir de Semih Kılıçsoy'un haritasına konuşalım, bakalım. Beşiktaş haritasını sonrasında kapatıp Galatasaray'a Fenerbahçe'ye geçelim. Yani Semih gitmiyor. Yani şu anda öyle bir söylenti yok. Sadece milli takımla alakalı bir polemik yaşandı Semih Kılıçsoy'la ilgili. Milli takıma çağrıldı. Oradan Ümit milli takıma, bir alt yani daha genç gençlerin olduğu takıma gönderildi. Bu da tabii Türkiye'de bir infial yarattı. Hani Semih Kılıçsoy'un A milli takımımızda olması gerektiğine dair birçok insan bu şekilde yorumlar yaptı ki ben de öyle olması gerektiğine inanıyorum.
Bir şey soracağım. Yaşla ilgili bir şey mi?
Yaşla ilgili değil aslında. A milli takımda oynayabilirdi. sanırım yetkililer Ümit Milli Takım'da daha fazla ihtiyaç olduğunu düşündüler sanırım ki Semih'i A Milli Takım'a davet etmediler. Öyle bir kriz çıktı. O yüzden bir Semih'in haritasına bakmak istedim.
Semih Kılıçsoy'un şöyle diyor. Ben hep Semih için diyorum ya, bu çocuğun önü çok açık.
Evet.
Çok açık yani. Semih Kılıçsoy şöyle, çok enteresan. 8 Nisan'daki tutulma tam kuzey ay düğümü üzerinde kahramanlaşacak Semih diye gösteriyor bize. Önümüz 8 Nisan tutulması dediğine göre önümüzdeki bütün 10-15 günü anlatır yani. 10 günümüz bile kalmadı. Kahramanlaşacak. Kurban durumuna düştü. Biraz önce dedik ya tutulmayı anlatırken, evet. Kurban kurtarıcı, kurban durumuna düştüğü konudan kahramanlaşarak çıkacak. Önü birazcık kapalı duruyor şu anda. Yani tekrardan hızlıca işte, gerçi artık bitti milli takım arası ama şu anda hemen bir haber gelmeyecek belki, ama büyük ihtimalle bu 4 Nisan'daki performansı onu çok ön plana çıkarıyor, çok güçlendiriyor ve bunun üzerine tekrardan milli takımın kararlarıyla ilgili konuşuluyor. Nisan sonu Mayıs başında UEFA öncesinde, UEFA nereden çıktı?
Avrupa Kupası öncesinde.
Şimdi bana kızacaklar yine. Adını bile doğru söyleyemiyorum. Söyleyemiyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Ben harita bakıyorum sadece.
Böyle kabul ettiler.
Ama bunu seni de böyle kabul ettik işte. Edin beni böyle kabul. Bu haliyle bu Nisan sonu Mayıs başındaki dönemde tekrar konu gündeme gelecek ve büyük ihtimalle A milli takıma çağrılacak bu sefer. Vay. Yani 4 Nisan kahramanlaşma diye gösteriyor. Çünkü Semih Kılıçsoy özelinde demek ki bu maçta bir şey yapacak
bu maçta ya da bir sonraki maçlarında demek ki performansını artırarak ilerletecek ki Semih kendini gösterecek ki A milli takıma davet edilecek. Özetlersek Başakşehir Beşiktaş maçında Başakşehir'i daha şanslı bulduk. Semih'in performansını iyi olacağını düşünüyoruz. Hem bu maçta hem de sanırım önündeki maçlarda kendini kanıtlama ihtiyacında.
Çok maçlarda. Çok maçlarda. Arada bir düşer kalkar ama uzun vadede
bu şekilde olacağını düşünüyoruz.
İlcan Bali ve Duygu Demir'le Astro Futbol devam ediyor.
Evet, herkese merhaba tekrardan. Reklamdan döndük. Buyurun Duygu Hanım.
Herkese tekrardan merhaba. Tam ağzım aç. Herkese diyordum Muzo'cum. benim yerime teşekkür ederim başlangıcı yaptığın için. Sen de yayın yapmakta oldukça keyifli. Herkese tekrardan merhabalar. Şimdi neyi konuşuyoruz? Galatasaray'ı konuşalım artık değil mi?
Evet.
Çünkü Fenerbahçe'yi zaten uzun uzun konuştuk. Tabii ki de maçı da konuşacağız. Hı-hı. Galatasaray Hatay Spor maç anına ışınlanıyorum efendim. Saat 2 Nisan 2024 saat 20.30 İstanbul'da olacak maç. Rams Park'ta olacak değil mi? Yanlış söylemiyorum.
Evet, doğru. Rams Park'ta Galatasaray'ın kendi evinde oynayacağı bir maç olacak.
Şimdi bu maçta şöyle bir enerjimiz var. Beşiktaş maçından biraz farklı. Şu anlamda farklı. Merkür retrosu var. Kararlar tekrardan, aynı şeyi söyleyeyim. Hakemlerin kararları, öfkeli kararlar, gergin anlık çıkışlar falan, bunların hepsi olası. Bazı kararlardan memnun olmayıp tekrar tekrar üzerinden geçme ihtimalleri var. Çok anlık ve hızlı kararlar ihtimali de var. Güneş kuzey ay düğümüne gidiyor. Yine kahramanlaşan kişiler olacak diyor. 4 Nisan'daki kadar keskin değil ama bu konuda da yine bazı bireysel anlamda ön plana çıkacak kişilerden, kahramanlaşacak kişilerden bahsedeceğiz. Sadece farkımız şudur. Gökyüzünün ruh hali, enerjisi, ışığı Ay Oğlak burcunda daha disiplinli, mantıklı, olması gerekeni yapan bir enerji var. Yani Beşiktaş maçı için şey demiştik ya, taraftar sinirlenebilir demiştik, takım oyunu demiştik. Burada öyle değil. Burada sorumluluğunu bilen, astüst ilişkisi, hiyerarşiye, düzene uyan ve ne gerekiyorsa onu yapan bir enerji var. Yani sanki şunun gibi düşünün, Galatasaray olarak da, belki Hatay Spor olarak da, ama daha çok Galatasaray açısından düşünüyorum. Uzun vadedeki hedefimi biliyorum. Ben o şampiyonluğa gitmek istiyorum. Bunun için gerekli her türlü adımı atmaya hazırım. Onun için ileri ufaklı şeylerden moralimi bozmayacağım, dengemi bozmayacağım. Ne gerekiyorsa onu yapacağım. Biraz duygusuz davranacağım. Şimdi tam da şey günü ya zaten, kongre günü aslında. Evet. Bir sürü konuşmalar olacak. Bir sürü haberler çıkacak. Spekülatif durumlar kesinlikle söz konusu olacak. Ama nedense böyle biraz duyguları aldırılmış ve mantıklı davranan bir enerji var
Galatasaray
gökyüzünde.
Galatasaray şunu mu diyor yani? Ben maçıma bakarım, o günkü polemiklere kulağımı tıkarım. Önemli olan benim için bu maçı kazanmak.
Biraz öyle diyor. Önemli olan benim için o şampiyonluğu almak. Onun için ne gerekiyorsa onu yaparım. Uzun vadeli hedeflerle ilgilidir Oğlak Burcu. Gökyüzünün enerjisi de bu şekilde olacak bence. Ha şu olabilir. Oğlak yine böyle üst düzey yöneticilerle ilgili. O yüzden takım içinde, Galatasaray içinde de böyle arka planda bir sürü toplantı, konuşma, yöneticilerin bazı kararları falan, bu meseleleri tabii ki de göreceğiz. Ama takım olarak baktığımızda birazcık daha hedefine odaklı bir enerji görüyorum işin açıkçası.
O zaman direkt olarak Galatasaray'ın haritasına bir bakalım. O hemen. Gün için ne diyor? Galatasaray 1 Ekim 1905.
Açıyorum hemen haritayı karşıma. 1 Ekim 1905 tarihli haritayı, dediğin gibi. Galatasaray için şöyle bir enerji var. Yani olana odaklanıyorlar, evet. Ellerinden geleni yapacaklar burada da, evet. Bu maçı alacak bence Galatasaray. Çünkü aydan olumlu enerji var. Bu da şey demek hani, doğru kararları alıyorum. Daha kuru bir enerji ya. Çok eğlenceli bir maç izlemeyeceğiz bence, biliyor musun?
Sıkıcı bir maç.
Yani evet, hani böyle daha...
Durağan.
Durağan da denmez de buna, yani böyle pozisyon kuralları belli, olmayan. Düzeni belli. Hani şey gibidir çünkü ay oğlak enerjisi. Bugün gidip şey yapıyorsa, hani Ramazan günüyüz ama hani bir gün gitmiş kahvaltı ediyorsa, ertesi gün gider yine aynı kahvaltıyı eder. Hmm. Yani aynı bilinen monoton. Oyun, aynı bilinen oyunlar, bilinen hamleler, şaşırtıcı hiçbir şey yok işin içinde. Galatasaray açısından da böyle süper güçlü değil gökyüzünün enerjisi ama destek var. O yüzden bu maçı alır gibime geldi ya.
Bir de Hatayspor'a bakalım, bakalım o zaman. Yani o tabii 1967, sadece yılı var bizde. Çok net bir bilgi veremiyoruz herhalde, değil mi Duygu Hanım?
Şu an seninle gurur duydum. Gözlerim doldu. İzleyenler görüyor.
Ben astroloji dersi alıyorum arkadaşlar, evet. Duygu Hanım'dan yayın sonrası ve öncesi.
1967 olmaz, neden olmaz? Çünkü
sarı çizmeli Mehmet
Ağa. Evet, yani o 1967'de kim bilir neler, gezegenlerin yerleri belli. Gün gün bile değişiyor baksanız da, ikisiyle dördünü farklı konuşuyoruz. Şunu görüyoruz sadece, bunu konuşmuştuk öncesinde. Satürn geçişi yaşıyor, bu değişmez. Bir yıl boyunca, 2,5 yıl boyunca aynı burçtadır Satürn. Hatayspor tekrar yapılanma evresinde. Hı hı. O yüzden biraz sarsıcı bir dönemden geçiyor zaten. Deprem ve sonrasında çok fazla zorluğu aştılar.
Evet.
Ama hani böyle çok sallantıda görüyorum. Ben Hatayspor'un yeri nasıl yerleşmiyor?
Hemen bakalım.
Biraz böyle şey gibi geldi bana yani.
Yani sınırda tabii 15. sırada 33 puanda hala yani düşme potasına girme şansı var tabii. Umarız düşmezler.
Hani,
çünkü Hatay'ın yukarıda kalması özellikle yaşadıklarından ötürü
tabii.
Bence önemli.
Evet. Yani umarım düşmezler ama çok iyi de görmüyorum diye de söyleyeyim. Yani Eylül itibariyle bu şey gibi, Hatayspor'u sahiplenen bütün yönetim ekibiyle ilgili de bazı değişimler olabilir. Yani burada böyle bir belirsizlik ve sonra toparlama diye veriyor. Şu anki süreci de işte böyle biraz zorlu vermiş, ne yalan söyleyeyim. Ama biz yine ne yapalım tabii ki? Okan Buruk'la Volkan Demirel'e
aynen
bakalım
öyle.
Ki daha net anlayabilelim.
Okan Buruk'a bakıyoruz efendim. 19 Ekim 1973 doğumlu Okan Hoca.
Okan Buruk'un haritasını dediğin tarihlerle açtım önüme. Valla an haritasının yükseleni Okan Hoca'nın güneşiyle beraber. Yani şöyle söyleyeyim ben buradan. Daha iyi günleri oldu Okan Hoca'nın. Hı hı. Galatasaray'da da biraz önce öyle dedim ya. Yani destek var ama hani daha iyi günleri oldu.
En iyi günü değil.
Değil yani, değil. Çok büyük bir şov yok burada. Gerçekten de hedefimize odaklanalım, ne gerekiyorsa onu yapalım. Hep bunu düşünüyorlar. Duygusal anlamda etkilenmeyecekler diyemeyiz o yüzden. Böyle baktığımda iki haritaya da büyük ihtimal takımda Okan Hoca da moralman biraz canı sıkkın olacak ama herkese diyecek ki uzun vadeyi unutmayın. Bu bugünle ilgili değil, uzun vadede başka hedeflerimiz var ve biz bunun için çok çalıştık diyecek. Okan Hoca'nın kuzey ay düğümü Oğlak, yani hayatta bu yetenekleri geliştirdiğinde daha büyük fayda sağlıyor kendisine dediğimiz alan. O yüzden bu sistem kuracak, yani sen bunu yap, sen bunu yap, böyle ilerle. Çok olumsuz görmedim. Daha iyi günler oldu. Maçı alma ihtimali evet gayet yüksek ama tadı tuzu yok olayın çok da.
Muhtemelen dışarıdaki olaylardan ötürü olacaktır diye tahmin ediyorum o tatsızlık. Volkan Demirel'e bakalım hemen. 27 Ekim 1981.
O da bir akrep burcu Volkan Demirel. Hemen açtım haritayı. Haritasında terazi göstergeleri çok ama bir akrep burcu şöyle diye hissediyor Volkan Demirel'le aslında. Bir belki geçtiğimiz 2-3 haftadan beri bunu hissediyor. Doğru yerde doğru yapıda mıyım? Yani ben burası için en doğru kişi miyim? Benim hayatım için en doğru seçim Hatayspor mu? Şu anda biraz bunları sorguladığı dönemde. Satürn'ün üzerinden Güney Ay düğümü geçiyor. Satürn bel kemiğidir hayatımızın. Doğru kararlar, doğru yer, doğru sistem. Bu şey gibi değil, hani bir geçiş sürecinde çok büyük faydası oldu. O dönemde yaptıkları asla unutulamaz. Ve hakkı da ödenecek şeyler değil ama kesinlikle. Geldiğimiz noktada artık belki de yolları ayırmalı mıyız? Başka bir düzen mi olmalı? İçerideki yönetimle başka bir sistem mi kurmalıyız? Yani daha majör şeyleri düşünüyor şu anda aslında diye göstermiş gökyüzü enerjisi. Şey yapacak, çok disiplinli olacak diye gösteriyor. Herkesi böyle bir sağlam bir yerine oturtmaya çalışacak diye gösteriyor. Çok olumsuz değil haritası. O yüzden ben burada Volkan Demirel'in bir takdirle, bir onayla, bir şeyle çıkacağını düşünüyorum bu sürecin içinden. Belki golü olacak Hatayspor'un. Hani bu şey önce Hatay atacak, sonra Galatasaray dönecek, alacak falan gibi. Yani Hatay'ın haritasında çok, bakın Hatay'ın haritasında da yönetimsel tekrar yapılanma dedik. Evet. Volkan Demirel için de aynı şeyleri dedik. O yüzden aslında başka şeylerle uğraşıyorlar arka planda. Şu anda tek bu maç çok odakları değil ama Galatasaray'ın hedefi odağında gibi. Herhalde Galatasaray maçı alacak ama Hatayspor'un bir... belki golü olacak.
Yani
belki
Hatayspor özellikle elinden geleni yapacak ama Galatasaray çok da şans vermeyecek gibi bir hava aldım ben.
Olur. Kabul ettim ben bunu.
Teşekkür ediyorum.
İkna aldım bu yoruma.
Çok sağ olun. O zaman futbolcularla devam edelim. Kerem Aktürkoğlu 21 Ekim 1998 doğumlu, Galatasaraylıların çoğunun sevdiği, kimisinin sevmediği sansasyonel adam Kerem Aktürkoğlu. Evet.
Kerem Aktürkoğlu da terazi burcu, akrepleri de var haritasının içinde. Bu maç özelinde fena değil haritası. Golü var mı emin değilim. O kadar coşkulu bir enerji görmedim ama şey gibi, hani elinden geleni yaptı, her yerdeydi falan gibi olabilir. Şimdi Mars balıkta olacak önümüzdeki bayağı bir süre boyunca. Mars balık kendini adayıp böyle hani unutarak koşmak enerjisi. Yani şey gibi, hani bir balığın okyanusta yüzdüğünü ve nereye gittiğini bilmeden sadece yüzdüğünü, onun gibi. Yani bu maça yapmak için her şeyi yapacağım koşturmacası var. Ama aynı zamanda çift bedenli olduğu için böyle sakarlığa açık, unutkanlığa, dalgınlığa açık, yanlış anda yanlış yere vurmak falan gibi böyle şeylere açık. O yüzden hani böyle şeylerle eleştirilebilirler gibi geliyor bana.
Zaten
gülüyorsun
Kerem,
bak yandan gülüyorsun.
Evet, çünkü zaten Kerem'in aslında birazcık eleştirilerin odak noktası olmasının sebeplerinden birisi bu. Bence çok yetenekli bir futbolcu. Şahsen ben çok beğeniyorum kendisini ama mesela kalenin ağzında boş bir kaleye topu direğe nişanlayabiliyor. Böyle şeyleri var. Herhalde bu maçta da birkaç tane gol kaçıracak gibi geldi bana.
Olabilir. Merkür retrosu var diyorum ya, bir de eski mevzular açılacak. Belki işte Kerem zaten hep bunu, Kerem özelinde demiyorum bu arada, bütün futbolcular için olabilir. Zaten bilmem ne maçında da böyle yapmıştı diye 10 maç önceki şeyi karşılığına çıkartabiliriz bu dönemde.
O zaman Barış Alper Yılmaz'a bakalım. Hemen. 23 Mayıs 2000 doğumlu Barış Alper Yılmaz, o da bu sene Galatasaray'ın önemli isimlerinden birisi. Verilen her yerde görevini yaptı. Sağ bek, sol bek, orta saha oynadı. Beğenilen
daha sayacağım pozisyon var mı?
Kendisi şey bu sene gerçekten öyle, hatta şey falan diyorlar. Okan Burun yerine geçer herhalde yakında. Kaleye de geçer falan bak, diye öyle geyikler yapıyorlar Barış'la ilgili.
Şimdi Barış Alper Yılmaz ikizler burcu. İkizler biliyorsunuz her masada olan burçlar. Her şeyden anlayan burçlar. O yüzden bu konuda da iyi diye düşünüyorum. Barış Alper Yılmaz'ın önümüzde... Ya bu maç için çok iyi bu arada. Barış Alper Yılmaz'ın haritasını çok beğendim. Bu maçta golü vardı diyebilirim. Wow. Ya da sırtlayacak takımı da diyebilirim. Yani çok başarılı gördüm. Ve bundan sonra da performansı artarak ilerleyecek diye gösteriyor. Valla Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı elinde tutmak için ya kesenin ağzını açacak ya da çok güzel bir para gelen bir yere Barış Alper Yılmaz gidecek.
Barış Alper Yılmaz'a bir teklif gelecek yani.
Gelir. Ya burada para var çünkü burada ya.
Yani yetenekli bir oyuncu, genç bir oyuncu çok olası dediğiniz.
Uluslararası bir şey olabilir mi?
Olabilir tabii ki, neden olabilir. Olmaz. Yani başarılı dediğim gibi bu artık yani birçok bölgede oynayabilen bir oyuncu. Fenerbahçe'de de buna Ferdi Kadıoğlu'na örnek verebiliriz. Verilen her yerde görevini layıkıyla yapan bir oyuncu. Tabii ki umarız yurt dışına gider, bizi temsil eder diyelim. Ya da Galatasaray dediğiniz gibi kesenin ağzını açar, kendisini tutar artık.
Gitmesini istiyorsun hemen Fenerliliğin. Umarım başarılı olur yurt
dışında. Şu an objektif kimliğimle oturuyorum.
Tamam peki.
O zaman istiyorsanız yani burada biz Galatasaray'ı şanslı gördük, evet. Hatay'ın karşısında. Son 15 dakikamız, Fenerbahçe'ye yavaş yavaş geçelim. Orada da programımızı noktalayalım dilerseniz. Fenerbahçe Adana Demirspor 3 Nisan 20.30'da hemen oynanacak.
Yine İstanbul'a göre açıyoruz haritayı, evet. Çünkü İstanbul'da maçımız 3 Nisan'a ışınlandığımızda gökyüzünde neler var neler yok dediğimizde yine iki tane şeyi hemen hatırlatıyorum. Hızlı, öfkeli, gergin kararlar olasıdır. Kararların sorgulanması olasıdır. Kartların ortaya çıkması olasıdır. Bir tarafta bu. Eski defterlerin açılması olasıdır. Bir tarafta bu. Diğer tarafta kahramanlaşan kişiler olacaktır. 4 Nisan bu anlamda en güçlü enerji ama burada da yine bu var. Şimdi bu arada bir şey diyeceğim ya. Bence bu hafta içi genelinde diyeyim çünkü hafta içi maçlar 2-3-4 Nisan 8-10 Nisan'a kadar sakatlık riski çok var. Genel anlamda sakatlık riski çok var.
Tüm takımlar bu, için.
Evet, çünkü Mars-Satürn kavuşumu olacak gökyüzünde, sakarlık, bilek burkulması, ayakla ilgili problemler falan gibi şeyleri çok anlatıyor bize. Aman dikkat diyeyim. Bu maçta da özellikle yani görünce bir dikkatimi çekti. Bu maçta ben öfke görüyorum. Hırs görüyorum. Ay-Pluto kavuşumu var. Biz hakkımızı sadece şey olarak değil, takım da bütünüyle daha bir coşkuyla bir şeyler elde etmek istiyor ama aynı zamanda şeyde, taraftarda bizi duyun, bizi görün, daha çok fazlasını olası elde edelim. Yani çok büyük bir enerji var burada. Lokomotif bir enerji var yani.
Yani sonuçta Fenerbahçe'nin aldığı büyük bir karar toplantısı gerçekleşeceği, tabii, için muhtemel 3 Nisan'daki maça da zaten seyircilerin ve taraftarların tepkisiz kalması çok komik olurdu. Muhtemelen ben de belki büyük bir pankart olabilir, belki bir tepki olabilir, bir koreografi olabilir. Fenerbahçe taraftarının bir tepki vereceğini, göstereceğini düşünüyorum.
Olabilir yani, öfkeli, lokomotif, güçlü, büyük büyük kararlar, konuşmalar.
O zaman Fenerbahçe'ye mi bakalım
hemen? Önce Adana Demirspor'a bakalım.
Değiştirelim diyorsunuz.
Evet, evet, tamam. Birazcık Adana Demirspor'a.
Adana Demirspor'a bakıyoruz. 28 Aralık 1940.
Hemen açıyorum. Ben de daha önce Adana Spor demişim bir defa. Ah hemen yorumlardan, ikisi farklı takım. Doğru diyorsunuz. Adana Demirspor farklı, Adana Spor farklı, evet, değil mi?
Bir de birazcık rekabet var aralarında, o yüzden kızmışlardır size.
Bizim, ben İzmirliyim, bizim şey gibi Göztepe ile Karşıyaka gibi. 6 ayda aradan kaynıyor hep. 6 aya kimse kızmıyor. Tam tıfır. Şimdi Adana Demirspor'un haritasında ya fena değil işin açıkçası. Mücadeleci bir enerji, güçlü bir enerji. Bir eşiği atlamak istiyoruz ve biz de kendimizi göstermek istiyoruz diyen bir enerji var. Biraz zorlayacaktır bazı yönlerden Fenerbahçe'yi ama maçı alacak kadar güçlü mü ondan çok emin değilim. Doğru takım oyunuyla ilgili doğru hamleler, takımı doğru kurup iyi hamleler yaparlarsa Fenerbahçe'yi çok daha ciddi zorlar diye gösteriyor. Ay düğümleri işin içinde olduğu zaman S sağ diye konuşmak zorundayım. Hı hı. Çünkü burası birazcık daha doğruyu yaparsan kaderini iyileştirirsin enerjisi bizde. O yüzden doğru hamleleri yaparlarsa güçlenirler ama yani biraz böyle hani sadece iyi performansla kalacakmış gibi geldi bana ya.
Yani iyi oynayacaklar ama çok da böyle parlayamayacaklar gibi sanki.
Sanki evet, yani maçı alırlık bir şey göremedim, güç görmedim burada ama hemen
o zaman Fenerbahçe'ye bakalım.
Bakalım.
3 Mayıs 1907.
Hemen bakıyorum. Ben de kayıtlı haritayı senin dediğin tarihle açıyorum. 3 Mayıs 1907 olarak Fenerbahçe şunu söylüyor. Fenerbahçe, ah ya Fenerbahçe.
Aman.
Neler diyorum, ah mah bir şeyler diyorum ama böyle şey enerjisi var çünkü. Keşke 2 Nisan'da oynasaydı Fenerbahçe. Bak gerçekten kongreyi yapacağınız hemen federasyona yazıp keşke 2 Nisan'da oynasaydı, kesin alırdı çünkü maçı.
Yani bir günde şu anda Fenerbahçe'ye ne demek istiyorsunuz Duygu
yani
Hanım?
Şey gibi.
Çıkartın ağzınızdaki baklayı.
Haritaları eşliyorum eşliyorum. Gökyüzünün o anki enerjisiyle Fenerbahçe'yi eşliyorum. Böyle bir hadi yürü ya kulum enerjisi görmüyorum. Biraz daha tansiyonlu, gergin, böyle hani mücadele ediyor ama sıkıntılı falan bir enerji görüyorum.
Adana Demirspor'u daha mı net gördünüz, daha mı iyi gördünüz Fenerbahçe'den?
Yani Adana Demirspor maçı alacak kadar da güçlü görmedim
güçlü
orada.
Güçlü değil
da.
Ama evet. Mesela bir beraberlik şansı olabilir,
olabilir
mi?
Olabilir yani. Ben beraberlik hoşlanmadım
olursa
bundan.
Çok büyük bir
çok fena olur.
Durum olur.
Çok fena olur o zaman, olmaz.
O zaman Fenerbahçe'nin haritasından istediğini alamayan Fenerbahçe taraftarları için İsmail Kartal'ın haritasına bir bakalım, o ne diyor?
Vallahi şu an üzüldüm bak, takılı kaldım şeyin karşısında. Bir göstergeleri konuşalım mı 2 dakika beraber? Gözden kaçırdığım bir şey var mı? Şimdi Fenerbahçe'nin de iletişim karar göstergesi Koç'ta. Merkür Koç'ta retro yapacak. Bu ne demek? Ortak alınan kararların tekrar tekrar üzerinden geçilecek demek. Bence burada şey, kongre ve sonrasındaki o konuşmalar çok tansiyonlu. Buralar çok gergin, çok tansiyonlu. O 11 Nisan, 15, 17 Nisan falan dediğim baştaki tarihler var ya, buralarda çok ciddi başka şeyler tekrardan konuşulacak diye göstermiş. Asıl haritanın nasıl enerjisi burada. Yani maç falan güme gitmiş durumda.
Yani şimdi bugünden
var.
Görüyorum, çok özür dilerim. Şimdi Galatasaraylı taraftarlar da şey diyor. Neden fena olsun canım? Ha ne güzel işte diyorlar. Ya biz Fenerbahçe taraftarları için ah ne yazık ki fena diyoruz. Galatasaray'da da kötü bir harita gördüğümüzde yine aynı yaklaşımla yaklaşıyor Duygu Hanım. Takım
sen
tutmuyor zaten.
Sen yaklaşmıyorsun. Ondan böyle ben, oluyor.
Ben hiçbir şey yapmadım. Ya. Bugün gayet objektif bir şekilde.
Ben buradan size yandan görüyorum. Çünkü iki tane ekran var önünde Muzaffer'in. O iki ekran arasından yan gülüşü görüyorum yani. Ben haritaları konuştuğum için bütün haritalar evet, benim bebeklerim. Bütün takımlar için bunu iddia edemem. Ama
Yiğit
olabildiğince
Bey
tarafsızım.
Yazmış, ona cevaben söyledim. Geçelim mi İsmail Kartal'a?
Geçelim, geçelim.
25 Mayıs 1961 İsmail Hoca'da son dönemlerde bazı açıklamaları oldu. O da çok röportajda sinirliydi, öfkeliydi.
Neler?
Taraftara seslendi. Nasıl?
Ben kaçırmışım onları, neler oldu?
Evet, yani bu olaydan ötürü bir Sercan Hamzoğlu'nun yaptığı bir röportaja katıldı. Orada bayağı öfkeliydi. Çarpıcı açıklamalar oldu. Ruh hali nasıl? Dinleyelim sizden maç günü.
Çok iyi değil biliyor musun?
Normal.
Şöyle buradan neredeyse Mayıs'ın ortasına kadar mı? Zaten lig bitiyor yani, evet, o dönem gelene kadar. Hep Mars karesi yaşayacak. Mars karesi stresliyim. Değişkenden kare yaşıyor. Stresliyim. Aklımı oturtamıyorum. Gerginim, uyku uyuyamıyorum, huzursuzum, gergin çıkışlar yapıyorum, bir şey söylüyorum sonra vazgeçiyorum falan, pişman oluyorum. Böyle bir enerji anlatır bana. Ha, ay üçgenleri var. Bence buna rağmen iyi bir iyi bir hamle yapacak. Bence İsmail Kartal'ın hali takımı toparlayacak diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe alırsa İsmail Kartal'ın yaptığı bir şeyle, bu sefer kararları eleştirilmeyecek de bu sefer İsmail Kartal doğru hamleyle toparladı filan denilecek sanki.
Buna benzer bir kez daha yorum yapmıştınız sezon içerisinde, ki onu da paylaşmıştık Radyo Gol'ün kendi hesaplarından. İsmail Hoca'nın yaptığı 3 değişiklikle maç kazanılmıştı. Belki yine ona benzer bir şey yaşanabilir deyip
belki.
Hikmet Karaman'a geçelim. Adana Demirspor'un teknik direktörü 9 Mart 1960 Hikmet Hoca.
Hikmet Karaman'ın yoktur doğum bilgisi. Ben
muhtemelen,
de
muhtemelen çünkü
şimdi
zaten 22 Ocak'ta göreve tekrardan
yeni geldi.
Yeni geldi. Evet, tamam. O yüzden.
Hikmet Karaman için Balık burcu kendisi, şeyleri var. İşte Kova'da Mars'ı var. Kova göstergeleri var. Çok mücadele ediyor, çok savaşıyor. Tam karşılığını alamayabilir diye vermiş sadece. Yani çok uğraşacak. Elinden gelenin en iyisini yapacak. Hatta ekibi de çok iyi koordine edecek diye vermiş. Adana Demirspor için biraz önü kapalı diye veriyor. Yani şeydir ya bu, hani böyle çok iyi bir şey yaptın, herkesin görmesi lazım, sosyal medyada bir şey paylaştın, patlaması lazım. Onu olmuyor bir şekilde. Olmadı mı? Olmuyor. Bu onun gibi bir şey yani.
Evet.
Mücadelesini iyi veriyor aslında.
Yani mücadele edecek ama anladığım kadarıyla Fenerbahçe bu maçı çok da kolay kazanamayacak. Kazanabilirse de İsmail Hoca'nın belki dokunuşlarıyla kazanacak.
Yani olabilir. Takımın enerjisini, haritanın, Fenerbahçe'nin haritası hem takımın oynayışı hem de haritanın amanlar falan diye böyle
aman
işte
veririz. O Neptün yok mu? Aman,
benim de aklımı başımdan alıyor o Neptün bazen. Şey takımın genel ekip halinin nasıl olacağını gösteriyor ya bize.
Evet.
O yüzden Fenerbahçe'nin haritasına baktığımda ben maçı görmüyorum. Fenerbahçe'nin haritasına baktığımda başka gerginlikleri görüyorum. O yüzden
normal.
Takımdaki oyuncularda da belki aynı şeyi göreceğiz. Şimdi normal. Dönüp üzerine İsmail Kartal'ın haritasına baktığımda olumlu bir şey gördüğümde dağılmış takımı toparlayacak olan kişi evet. İsmail Kartal diye görüyorum. Öfkeli görüyorum İsmail Kartal'ı çok.
O zaman
çok öfkeli.
Bir de takıma bakalım oyuncuların ruh halleri nasıl, son dakikalarımızı zaten toplayacağız. Livakovic'le başlayalım. Livakovic Trabzon'da tabii yaşadığı durumdan çok fazla etkilendi. Bazı haberler çıktı Türkiye'ye geri dönmek istemediğine dair. Ama sonrasında tabii ki geri geldi. Herhangi bir sorun yok. Livakovic'in ruh halini bir öğrenelim. Haritası ne diyor? 9 Ocak 1995.
Livakovic ortalığı yakıp kavuracak.
Bu ona...
Demek ki kurtaracak, bir gol mü kurtaracak, bir şey yapacak
yani
herhalde.
Yani bu durum ona olumlu bir şekilde, yani krizi fırsata çevirmek gibi
yani
mi, hırslanmak
şöyle,
gibi mi?
Aslında dönüm noktasından geçiyor. Hani sezonu tamamlayıp sonrasında Fenerbahçe'de kalmak istemeyebilir, Türkiye'de kalmak istemeyebilir. Dönüm noktası diye vermiş. Hayatının gidişatı, itibarı ve kariyeriyle ilgili dönüm noktasından geçiyor. 8 Nisan'daki tutulma ve akabinde Nisan sonu Mayıs başında bazı kararlar alınacak diye gösteriyor. O yüzden hani burada kalırsa da çok ciddi bir şey verilerek kalınacak gibi. Yani ciddi bir şey, eşikten geçiliyor şu anda diye gösteriyor. Taraftar bağrına basacak bence. Burada bir şey var. Teşvik unsuru var. Sanki geçmiş bugün çok konuşulacak. Aklı biraz karışık olmayacak aklı, ama yani aklında bu düşünceler çok olacak. Esip kavuruyordan kastettiğim şey de aslında biraz bununla ilgili. Yani yani öfkeli, gergin ve kendini ispat etmek istiyor. Aslında bıraksak Livakovic'i başka tepkiler verir muhtemelen, ama kendini tutuyor temasını gösteriyor.
İçine atıyor.
Aynen öyle. Yani bu dönüp kendi taraftarına değil elbette ki, belki daha üst düzey birine dönüp bambaşka bir tepki verebilecekken tutuyor kendisini şu anda. Biraz sakatlanma riski teması, belki bir ihtimal onun haritasında halen daha geçerli diyeyim. Ama hani bir şekilde kahramanlaşır bu maçta gibi geldi bana.
Teşekkür ediyoruz. Bir de Fred'e bakalım. 5 Mart 1993 sonrasında da yavaş yavaş programımızı sonlandıralım.
Fred'li, Fred'siz Fener.
Fred,
öğrendim.
Trabzon maçının, Trabzonspor maçının kahramanlarından. İki gol attı. Siz de gol atar demiştiniz hatta.
Aa, öyle. Tamam, hatırlamıyorum. Doğrudur. Tebrik ederiz Fred'i.
Takılmıyorum böyle şeylere arkadaşlar. Dediysem 60'tır. Bakmıyorum bile.
Dönüp de bakmıyorum. Fred'i yolda görsem, tanımam ben Fred'i yolda görsem.
Ben hepsini size albümünü yapıp getireceğim. Merak etme.
Öyle olmaz, imzalı forma bir şey getir. Aa, bu kadar konuşmuşum.
Seve seve, ne demek.
Şimdi Fred bu maçta da, ya Fred için biz bunu bence şöyle konuşmuştuk önceden. Bunu hatırladım. Nisan ayı içinde kahramanlaşacak Fred,
evet,
diye konuşmuştuk.
Doğru.
Bu devamdır. Yani bu koşulları iyileştiriyor, kahramanlaşıyor. Bu maçta da bence çok ön plana çıkacak. Mücadelesi güçlü ve bir otorite haline geliyor diye gösteriyor. Yani takımın içinde ekibin nasıl olacağını yönlendirecek daha güçlü bir karar noktalarına gelmek gibi böyle. Ya da herkesin Fred'in belli bir başarısını %100 kabul etmesi gibi bir hal var burada. Fred'i ben bu maçta çok iyi gördüm.
O zaman toparlarsak Fenerbahçe için zorlu bir maç olacak kesin, psikolojik anlamda.
Evet.
Ama yani beraberlik de olabilir dediniz.
Yani şöyle söyleyeyim, şimdi bütün bunların hepsini toparlayınca benim aklımda şöyle oturdu konu.
Evet.
Fenerbahçe takım özelinde baktığımızda takım ve kurum olarak daha fazla kongre ve devamıyla ilgileniyor aslında. Ama İsmail Kartal diyor ki tamam, burasını anlıyorum, ama çocuklar bizim bu maça ekip olarak konsantre olmamız lazım. Takım oyunuyla doğru hareketleri yaparsak biz buradan olumlu sonuçla çıkarız. O yüzden İsmail Kartal öfkeli olacak, gergin olacak, ama olabildiğince doğru kararları alacak gibi diye gösteriyor. Fenerbahçe çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar konuşacak camia içinde. Oyunculara baktığımızda Freddy'yi gördük. Livakovic'i dönüm noktasından geçiyor. Günün sonunda evet. Fener'de kalmayabilir, ama bu maç özelinde kendini olabildiğince adayacak maça diye gösteriyor. Freddy de iyi gösteriyor. Diğer kişileri elbette bilmiyorum. Adana Demirspor'a baktığımda maçı alacak kadar güçlü bir enerji görmedim. Ama hem teknik adamında hem de Adana Demirspor'da olumlu göstergeler gördüm. Bu zorlamak, bir gol atmak, elinden gelenin en iyisini yaptı demek gibi olabilir. Sanki yani Fenerbahçe maçı alır gibi geliyor bana bütün bunun sonunda, ama odağımız başka gibi bir enerji var yani.
O zaman ağzınıza sağlık. kapanışı da size bırakayım.
Teşekkür ederim Muzaffer'cim. Bu hafta aslında 3 maçtan öte en önemlisi kongreyi konuştuk ve bu kongre ve maçlar bundan sonra tekrar tekrar ne zaman nasıl konuşulacak? Türk futbol tarihiyle ilgili önemli bir dönüm noktasından geçiyoruz. Bunlar nasıl devam edecek? Bunları konuştuk. Ali Koç'u konuştuk bolca.
Evet.
Önemli olacak, kahramanlaşacak diye. Şimdi bu 2-3-4 Nisan'da konuşulan her türlü konu, kongre, mevzu tekrardan ne dedik? 11 Nisan gibi 15'e, 17'si, 19'u, 21'i yani Nisan ayı boyunca tekrar tekrar ele alınacak dedik. O yüzden 1-2 konuşuldu, konu bitti, mevzu kapandı kadar basit bir süreç bizi beklemiyor sevgili dinleyenler. Bakalım hep beraber oturup izleyip göreceğiz neler olup bittiğini. 3 takımı da ayrı ayrı konuştuk. Özetlerimizi zaten sosyal medya hesaplarından paylaşıyoruz her zaman. Haftaya burada mıyız bilmiyorum. Haftaya burada değiliz bence artık. Bayram zamanı ama
yönetimle konuşuruz.
Her cuma yine buradayız biliyorsunuz. Saat 13'te lig devam ettikçe biz buradayız. Belki ileride transferleri falan konuşuruz.
Aynen,
onu al bunu alma ya olmaz böyle falan evet, böyle herkesi, yorumlar yaparım. Ben lakayt yorumlarımla hepinizi sevgiyle saygıyla uğurluyoruz efendim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Bir Can Bali ve Duygu Demir'le Astro Futbol sona erdi.